11. Perol.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci perol.
Her şehrin yabancısı göçmenler. Yazan Gökhan Duman. Göçmen yer değiştirmez, yeryüzündeki yerini yitirir. Vatanından olmuştur ama yeni bir vatan da bulamamıştır. Zygmunt Bauman. Bir yere ait olmak biraz da hissiyat meselesi değil mi? Doğup büyüdüğün toprağına, havasına, insanına aşina olduğun, sokakları, mahalleleri, evleri, avucunun içi gibi bildiğin, huyunu, suyunu ezberlediğin, kısaca seni sen yapan ne varsa derinlerde, ta içeride hissettiğin bir duygu değil mi ait olmak? Kimi buna vatan, kimi memleket, kimi de ait olduğum yer diyor. Sahi insan gerçekte nereye ait? Neşet Ertaş bir anadan dünyaya gelen yolcu, dünya senin vatanın mı, yurdun mu diye soruyordu. Bu dünyada hepimizin gelip geçici olduğunu, insanın asıl yurdunun dünya olmadığını birkaç sade kelimeyle dolu dolu anlatıyordu. İnsanları ve toplumları birbirinden ayıran büyük büyük sınırlara, anlaşmalara, kimliklere ve pasaportlara kadar götürebiliriz Neşet Ertaş'ın bu sözünde vermek istediklerini. Belki Almanya'daki 27 yıllık yurt dışı hayatı sırasında etti bu sözünü. Bir söyleşisinde şöyle dert yanıyordu hani. Onca yıllarım geçti şu Almanya'da, inanır mısınız? Hala alışamadım. "30 yıl oldu, alıştın mı?" diye soruyorlar. 30 yıldır bir gün olsun cebimde pasaportum olmadan dışarı çıkmadım diyorum. İşte bu kadar alıştım 11. Peron kitabında. ...1970'li yıllarda Avrupa genelindeki göçmen işçilerin ve ailelerinin sayısı 8 milyondan fazlaydı. Ait oldukları dünyadan uzakta yaşayan milyonlarca göçmen işçi. Birçoğu kısa bir zaman çalışıp para biriktirdikten sonra geri dönmeyi hayal ediyordu. Geri dönüş tahayyülü ilk yıllarda hep çok güçlüdür. Ancak zamanla azalacağından birçoğunun da haberi yoktur. Beklenen o gün gelene kadar her türlü zorluğa katlanmaya hazırdırlar. Bu yüzden günlük konfora ihtiyaç duymazlar. Avrupa'nın o devasa fabrikalarında ve yerin altında uzayıp giden madenlerinde zor şartlar altında çalışıp didinmeleri bundandır. Eski, bakımsız, köhne evlerde yaşamaya razı olmaları da bundandır. Nasılsa bir süre daha bu şekilde yaşayacaklar ve yeteri kadar para biriktirdikten sonra memleketlerine geri dönmeyecekler mi? Eğlenceye, lükse, para ve zaman ayırmak o beklenen günün biraz daha gecikmesine sebep olacağından şehrin parıltılı sokaklarından uzak dururlar. Göçmenlerin hayatı şehrin arka sokaklarında geçer durur hep. Terzi olan dedem ve anneannem 20'li yaşlarının sonuna doğru çocuklarını babaannelerine bırakıp göç yolunu tutmuş. Viyana'da bir süre çalışıp gelecekleri için para biriktirdikten sonra geri döneceklermiş. Viyana'ya ilk gittiklerinde bir masa saati satın almışlar. Bu onların ilk eşyalarıymış. İzne gelirken getirip Türkiye'deki evlerinin baş köşesine koymuşlar. Dedeciğimin ciddi sağlık sorunları cereyan edince uzun süre Viyana ve Türk hekimleri arasında gidip gelmek durumunda kalmışlar. Zor günleri daha zor günler izlemiş. Dedem hayatını kaybetmiş. Gel zaman, git zaman, şu an 70'li yaşlarında olan anneannemle ne zaman konuşsak Viyana'dan bana gözyaşlarını akıtır durur. Hep dönmek vardır göçmenin aklında ama bunu nasıl yapacağını bilemez. Biraz oralı olmuştur, biraz buralı. Şimdi ben onun Türkiye'deki evinde dedemin fotoğraflarına bakıyorum. O da dedemle beraber en zor yıllarını geçirdikleri Viyana'daki evlerinin penceresinden dalıp dalıp eskilere gidiyor. Odasının penceresinden dedemin yolunu gözlediği, birlikte geçtikleri birçok anısı olan o sokağa bakıyor. Yağmur, Simge, Gül. Gurbete gittikten bir zaman sonra geri dönüşün ne denli zor olduğu anlaşılacaktır. Vatan, memleket, ev, ne oralı ne buralı olmak. Arafta bir hayatın tam ortasına düşmektir nasiplerinde olan. Artık hepsi manzarası yalnızca imkansızlığa ve ulaşılmazlığa açılan bir pencerenin müdavimi olmuştur. 20 yıl boyunca her tatil günü şehirdeki istasyona gidip İstanbul treninin önünden geçip gitmesini bekleyen göçmen işçinin vatanı neresidir? Kendini memlekete en yakın hissettiği yer olan istasyon mu? Ya da 2 yıl sabredecektik, döneceğimiz o günü iple çekiyorduk ama olmadı. Öylece kala kaldık burada. Dönemeyeceğimi anlayınca memleketteki evimde kullanmak için sakladığım yemek takımımı, tencere setlerimi, ipek yatak örtümü ve diğer eşyalarımı birer birer kutularından çıkarıp kullanmaya başladım diyen göçmen kadın için artık ev ne anlama geliyordur? Emanet eşyalarla bezenmiş şu dört duvar mıdır? İlk geldiğimiz zaman biz 11 yıl boyunca memlekete gidemedik. O uçaklara baktığımız günleri hatırlıyorum. Allah'ım bir gün şu uçağa ben de binebilsem. Niye bir odada 20 bin kilometre uzaktaki Avustralya'da yaşıyoruz? Keşke annem babam Almanya'ya gitseymiş de arabayla süre süre Türkiye'ye gidebilseymişiz derdim. 11 yıl boyunca kalbimin sızlamasını hiç kimse bilemez. 50 yıl oldu ama kendimi oraya da buraya da ait hissetmiyorum. Şimdi bir çitin üzerindeyim sanki. Ne Avustralya'ya ne de Türkiye'ye düşebiliyorum. Naime Eser. Göçmenliğin yazgısındandır. Dönülecek bir vatan olsa bile orası artık çocukluğunda sokaklarında koşturduğun vatan olmaktan çok uzaktır. Vatanın, memleketin değişmemiştir belki ama sen oranın yabancısı olmuşsundur. Bunu hatırlatmaktan da kimse geri durmaz. Sokaklar, yollar, komşular ve geçmişte izi olan her şey bir zamanlar bavulunu alıp terk ettiğin o günü hatırlatır durur sana. Sen artık oralı değilsindir. Oralı değilsindir ama yalnızca bu kadar mıdır? Göçüp gittiğin yeni topraklarda da tez zamanda bir gerçekle yüzleşmen gerekecektir. Oralı olmadığın ve belki de hiçbir zaman olamayacağın, her seferinde canavar düdüklerinden çıkan korkunç bir ses gibi haykırılacaktır yüzüne. Fabrikada, işte, sokakta, otobüste ve hatta biraz nefes alayım diye oturduğun bir park köşesinde bile. Göçmenlerin eline üzeri kalın harflerle yazılmış bir kimlik tutuşturulur. tek bir kelime yazar o kimlikte. Yabancı. Bir parçası olmaya çalışsan da kimliğin seni ele verir. Sen artık hem kendi vatanına hem de göçüp gittiğin ve yeni evin bellediğin o şehrin yabancısısındır. Teslim olmaktan başka bir çıkış yolun da yoktur. Kesin dönemeyeceğimi artık nihayet anlayınca memleketten bir fidan ve biraz da toprak getirdim. Berlin'de bir parka diktim. Şimdi onun gölgesinde yaşlanıyorum. 11. peron. Babam 1989 yılında 6 yıllığına yurt dışında öğretmenlik hakkı kazanıp orada çalışmaya giden bir öğretmendi. O seneler benim ana sınıfı yıllarıma denk gelir. Babam belki anlamam diye, belki de kendine zor geldiğinden bana veda etmeden gitti. Bir yıl maddi nedenlerle hiç gelmemiş, ben de o zamanlar lüks sayılan komşu evindeki telefon görüşmelerine karşı çıkmış, bir yıl boyunca babamla asla konuşmamış, vedasız gidişini çocuksu bir küslükle cezalandırmıştım. Onsuz geçen zaman dilimlerinde başımıza gelen her fena durumda annem mahcubiyetle, acının harmanlandığı yoğun bir hisle babalarına ne diyeceğim şimdi diye üzülürdü. Böyle anlar kaç kere oldu bilmiyorum ama ben birini hatırlıyorum. Babamın gidişi bizim de yeni bir şehre taşınışımızın ilk günleriydi. Evimizin sokağında kocaman demir bir kapısı olan bahçede oynarken parmağım kapının arasına sıkışmış fena halde canım yanmıştı. Can havliyle koştuğumuz doktor anneme bakıp parmağı kesmek gerekecek demişti. İşte o an böyle bir andı. Babama nasıl söyleyecekti bu yıkıcı haberi? Annem dövünürken üzülmesine dayanamamış, ona dönüp baş parmağımı avcumun içine gömüp diğer dört parmağımla üzerini kapatıp "Anne, ben böyle yaparım, babam da görmez," demiştim çocuk aklımla. Parmağım uzun bir tedavinin ardından kurtarıldı. Fakat ayrılık ve hüzün kelimelerini hakkıyla öğrendiğim yılların nişanesi olarak tırnağımda iz kaldı. Tabii bir de unutulmamak için o her mektubun arasına sıkıştırılan babamın gönderdiği fotoğraflar ve kartlar. Konuşmasam, babamla küs kalsam da o fotoğraf ve kartlar hep bana ait. Merve, Mert'in iki dedesi de zamanında yurt dışında işçi olarak çalışmış. İkisi de yazıp çizmeyi seven, yaşadıklarını not alan insanlarmış. Dedesi Osman Lekesiz bir zamanlar şöyle yazmış. Geçen tatlı acı günler, Eisenheim'de çekilen zahmet, verilen hizmet, cesaret ve azim, unutulan günler, yapılan işler, geçen acı ve düşünülen hayal, kalan hatıra, kazanılan mal, yıpranan vücut, bırakılan mal, unutulan hayat. Diğer dedesi Laçin Mert'in not defterinin arasından tam 52 yıllık bir not çıkmış. Şöyle yazmış Laçin dede. Bu fani dünyada neler geldi başıma. Allah bir daha göstermesin. Amin. Laçin dedenin defterinde Almanca nasıl konuşması gerektiğini belirtenen ifadeler de varmış. Şunun gibi mesela. Süresiz oturma izni için başvururken ve o izin alırken Unbefristete denecek. Evet sevgili dinleyiciler, 11. peron yazılıp çizilenleri alıntılarla sizinle canlı yayında okuyarak, paylaşarak aktardıklarımızla başladı. 11. peron ekibi olarak Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Programın hazırlanmasına değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı ve göç konularında, göç sanatlarında araştırmalarıyla tanınan programımızın da daimi konuklarından sevgili Özkan Peker kesen ve 11. Peron ekibinin lideri olan programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bu metinlerdeki alıntıların ardından bir müzikle, yine konuyu tamamlayan bir müzikle devam ediyoruz. Ardından sevgili Özkan'la yaklaşık 20 dakika 11. Peron'a doğru yolculuğumuz devam edecek.
Hasret yüreğimi yakar. Kaderi böyle yazdılar, esti ayrılık yelleri. Köyümde taş filiz verir, açmaz gurbetin gülleri. Kaderi böyle yazdılar, esti ayrılık yelleri. Köyümde taş filiz verir, açmaz gurbetin gülleri.
Evet Özkan, dakikalar, saniyeler koşturduğu için süreden de kazanalım diye sevgili Cengiz Selimoğlu'nun Gurbet eserini fonda akıtıyoruz. Biz seninle bir Vira Bismillah diyelim, bir başlayalım sohbete. Vira Bismillah da bilmeyenler için hatırlatalım, bir denizcilik terimidir.
Evet, çok da güzeldir.
Değil mi? Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçı'nın kitaplarında çok geçer Vira Bismillah tabiri.
Ben mesela çok sık rastlamamıştım ama senin konuşmalarında çok geçti ve onun üzerine biraz da araştırma da yaptım. Hakikaten şey, yani insanı çok motive eden.
Neden değil mi? Bir tarafı aynen var. Yani. Şimdi sevgili Özkan, sevgili Gökhan Duman'ı da kulaklarını çınlatalım. Geçen hafta beraberdik programda, biliyorsun. Her şehrin yabancısı göçmenler diyor ve Bauman'dan bir alıntı yapıyor. Göçmen yer değiştirmez, yeryüzündeki yerini yitirir. Vatanından olmuştur ama yeni bir vatanda bulamamıştır diyor. Belki ilerleyen yıllarda, ilerleyen yüzyıllarda tarihçiler, antropologlar, sosyologlar, psikologlar 21. yüzyılı göçmen yüzyılı olarak da tamamlayacak. Çünkü inanılmaz bir trafik var dünyada.
Yani gerçekten konu o kadar uzun ve yani çok araştırılması gereken bir şey ki, mesela yine okudukların arasında bir ait olma meselesi vardı ki bence yani insanın kendi hayatında çok uzun uzun düşündüğü de bir şeydir. İşte bir ait olma meselesi var, bir kimlik meselesi var. Bunlar belki hayatın o hızlı akışı içerisinde bazen yetişemediğimiz konular ama hani o herkesin gece olduğu zaman yastığa başını koyduğu andan itibaren, kendi hayatını düşünmeye başladığı andan itibaren karşısına çıkan çok büyük büyük sorular bunlar. Ve tabii dünyanın hemen her yerinde birçok göçmen insan var. Dediğim gibi bunlarla çok karşı karşıya kalıyorlar. Ve vatanınızın adı ne olursa olsun, siz başka bir yerdeyseniz, başka bir yerde var olmaya çalışıyorsunuz. Ya bunlar çok kolay şeyler değil. Halledilesi kolay sorunlar değil ama dediğim gibi insanız, o kadar çok şeyi düşünmek zorundayız ki.
Ve bir şekilde zorlukları da aşağı aşağı ilerlemek
zorundayız. Bunları da bir şekilde zamanla konuya vakıf oldukça içe sindirmeye ve hayatın akışına uymaya devam edeceğiz.
Şimdi 11. Peron'da zaten işte yola çıkarken, hani yılbaşında biz yola çıkarken bu verilerin ışığında da böyle bir programı kotardık. Çünkü hakikaten durmayacak bir şey. Bu hareket, sirkülasyon, dünya üzerinde nüfus geçişkenliği. Ülkemizin bir tarafı göç alan bir yanı var. İşte tarihsel olarak göç verdiği yıllar var. 61'de başlıyor biliyorsun.
Evet.
Ve 2019'da da devam ediyor. Ne göç kavramı tamamen negatif anlamından artık sıyrılmış durumda. Yani yalnızca yokluktan ve yoksulluktan da göç etmeyebiliyor insanlar.
Bir anlamda bu mecburiyet haline de geldi aslında. Şey var, hani şöyle düşünürsek, hani bizim yaş grubu, bizim jenerasyon. Hı-hı. Hani dışarıda bir ülkeye gitmeye, yani yurt dışına özetle, hı-hı, gitmek oldukça zordu. Oysa bugün insanlar yani neredeyse İstanbul'a gider gelir gibi o kadar çok yere gidip gelmeye başladılar ki Türk insanının hayatında da artık Avrupa, işte
ve dünya,
Rusya ve dünyanın diğer ülkeleri fazlasıyla var. Artık bu sıradan hale gelmeye başladı. İşte ticari ilişkiler var, işçilerin bir yerden bir yere gidişi var, işte zaten bizim konumuz o. Hı hı. Büyük inşaat şirketleri var, başka şeyler var, teknolojik sorunlar var. Yani bir
sanat
şekilde
insanları var, kültür insanları var,
elbette,
sporcular
elbette
var. Şimdi spor, yani sözü bir şekilde oraya getireyim, bir paragrafta onu konuşalım,
tamam,
istiyorum. Çünkü milli takımımız çok iyi başladı haftaya, Fransa'yı yenerek Konya'da. Ardından İzlanda'da benim yadırgadığım bir mağlubiyeti aldı.
Şimdi hemen şunu söyleyeyim müsaade edersen abi. Bir kere Fransa maçında gerçekten yani uzun ama uzun yıllardır görmediğimiz bir takım seyrettik. Bu bir gerçek. Özellikle belirli oyuncular yani maça gerçekten ağırlıklarını koydular. Ama bir
sen şimdi tabii futbol analizine gidersin ama esas konumuz
çok hızlı
değil.
Hızlı geçeyim. Yani bizde gerçekten çok üst seviyede oyuncular vardı. Ama ikinci maç bambaşka bir yerde, bambaşka bir rakımda ve bir şekilde sporcuların teknik ve fiziksel kabiliyetlerinin ön plana çıktığı bir yer oldu. Dolayısıyla iki maç arasında ciddi bir fark var.
Ama takımların özelliklerine değinelim. Sen örneğin Fransa milli takımını yayın esnasında, yayın öncesinde bana sayarken birçok Müslüman isim sayıyorsun.
Şimdi
yani o göçmenlik konusuna buraya bağlayalım istiyorum, o yüzden.
Anladım. Mesela Fransa'da işte Sidibe, Kante, Pogba, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Dembele, Adil Rami gibi isimler Müslüman oyuncular.
Evet.
Ayrıca bunların hepsinin kökenleri farklı yerden geliyor. Hı hı. Yani şöyle de bir özet yapabiliriz. Fransız milli takımında sadece iki tane Fransız var.
Hı hı.
Diğerlerinin bütünü, yani tamamı, işte İtalyan var, Martinik Adası'ndan var, efendim Nijerya'dan var. Mesela Barcelona'nın Umtiti mesela bir Kamerun doğumlu bir oyuncu. Yani o ülke bir şekilde bunları bir şekilde kaynaştırmayı başarmış, hı hı, ve dünya şampiyonu oldular. Şimdi göçmenlikten bahsederken bir de bakıyoruz ki dünya şampiyonu olan bir takımın iskeletin değil, neredeyse tamamını göçmenler,
evet,
oluşturuyor.
Evet.
Hani biraz önce senin söylediğin konuya tekrar gelirsek, hı hı, artık bu son derece doğal hale,
evet,
geldi sanki.
Evet, evet.
İşte Fransızlar bunu gerçekten profesyonelce kullanmışlar. Hiç kimsenin kökenine bakmaksızın bir şekilde bir takım oluşturmuşlar. Gerçekten.
Tarihsel olarak baktığında bizim milli takımımızın da böyle isimleri vardı değil mi? 70'lerde İlyas Tüfekçi'yi,
elbette, elbette.
Erhan Önal'ı hatırlıyorum.
İşte Erhan Önal, İlyas Tüfekçi, Erdal Keser.
Evet.
Daha birçok isim bunlara eklenebilir. İşte Mesut konusu vardı, oldu, hı-hı, olmadı. İşte şimdi yine Manchester City'de İlkay var. Yani bizim gurbetçilerimiz de oralarda, hı-hı, çok, Avrupa futbolunda çok önde isimler. Mesela en son en popüler isim mesela İlkay'ı sayabiliriz. Hı hı. Şu an Manchester City'de oynuyor. Alman milli takımında da oynuyor. Son maçında yine 8 tane attılar Letonya'ya.
Bizim milli takımımızda şu anda gurbetçi çocuklarımız var.
Gurbetçi çocuklarımız var. Özellikle şeyden bahsedebilirim. Mesela gurbet derken biraz o oyuncudan bahsetmeyi isterim. Hı hı. Mesela bir Merih çıktı karşımıza. Hı hı. Merih Fenerbahçe'nin altyapısında olmasına rağmen değerlendirilemedi. Ama bugün Juventus'a bir transferi söz konusu. Cengiz zaten İzmir'den, Altınordu'dan gitmişti. Onlar da bir anlamda işte bir gurbetçi. Yani siz eğer İzmir'den Roma'ya gidiyorsanız ciddi bir yer değiştiriyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Bir
tabii
oranın
işte,
bir futbol
tabii,
kültürü
tabii
var. Ki Merih de öyle. Merih'in şanssızlığı burada bir şekilde değerlendirilmemesi. Ama orada Sassuolo diye bir ekip var İtalyan Ligi'nde. Juventus tarafından istenmesi. Burada göremediği şeyi, yani atmosferi orada görüp kendini yetiştirip orada kendini başka bir ülkede, başka bir coğrafyada, hani hep konuştuğumuz psikolojileri, hı hı, yenerek, hı hı, en üst seviyeye, çıtan en üstüne çıkarabilmiş olması son derece önemli. Ama milli takımla ilgili genelde şunu söyleyeyim. Çok dış temas yapan oyuncularımız var. Bir de şunu da belirtmek lazım. Eskiden Türk milli takımı bilemediniz işte yılda bir ya da iki tane O da belki maç yapardı. Oysa şimdi işte yine biraz önce yine söylediğine denk geliyoruz. Artık dünya ile tamamen entegre olmuş durumdayız. İşte Hollanda'ya gitmek, orada kamp yapmak, Avusturya'ya gitmek, orada kamp yapmak gibi olaylar artık tamamen sıradan hale geldi. Hani bırakalım kamp yapmayı, birebir hazırlık maçları, zaten gruplar, tamamen dünya futbolunun içerisindeyiz ve bu gidiş geliş bu anlamda da devam ediyor.
Aslında bu dediğini diğer spor dallarına bile yaymak mümkün değil mi? Teşvik
tabii tabii
mümkün.
Yani
basketbolda da, voleybolda da, diğer dallarda
hepsinde
da.
Mesela işte Fenerbahçe Efes maçı mesela, biz Euroleague'de iki tane Türk takımı
İspanya'da oynadılar. Şimdi de final serisinde
dolayısıyla mesela şunu da hemen belirtmek gerekir ki bu çok keyifli bir durum. Bütün dünya bizi konuştu Fransa maçında. Yani siz eğer şeyi, dünya şampiyonunu yeniyorsanız, bir kere bütün gruptaki takımlar şöyle bir saniye, bir dakika, değişik bir takımla, bir ekiple karşı karşıyayız.
Bir tetikte oluyorlar.
Yani bu psikolojiyi oraya verdik. Bu direkt konumuzla alakalı, çünkü bütün dünya bizi konuşuyor. Evet. Hani Almanya'da var olmaya çalışan insan grubundan, bugün bütün dünyada konuşulan insan grubuna dönüşmek de bambaşka bir şey. Bunun da tabii sihirli deneyi spor. Dolayısıyla futbol ya da senin söylediğin basketbol, başka branşlar da var. Yani bütün sporcularımız artık dışarıya gidiyorlar. Eskiden mesela rahmetli Metin Oktay Palermo'ya gitmiş ama orada bir hüzün duygusu var, tekrar bir geri dönüş var.
Bir yalnızlık var.
Ama mesela Can Bartu gibi bir isim gitmiş. Senior, Allah rahmet eylesin, onu da yakın zamanda kaybettik. Evet. Ama bambaşka bir karakter. Hani o da demiş ya, meşhur lafı vardır, ben takımımıza giremezsem sosyetenize girelim diyecek kadar da iddialı bir tipmiş.
Özgüveni doğrultuda.
İşte kişiden kişiye de değişiyor ama bugün artık herkes aynı karakteri ortaya koymak zorunda. Yani oraya gidip o işin içerisinde bir takım bahaneler bulmaktansa Türk insanının kabiliyetlerini, yeteneklerini orada da gösteriyorlar. Ve tabii ki gösteren herkes bizim göğsümüzü kabartıyor.
Evet Özkan, sen yine Şakir Öner Günhan'dı sanıyorum. Şakir Öner Günhan hakkında da bize birkaç cümle
kur. Hemen söyleyeyim. Şimdi türkülerimiz
çocukluğumuzun marka isimlerindendir.
Aynen, çok da keyifli bir insanlar. Allah uzun ömür versin.
Amin.
Çok esprileriyle de bütünler, yani sahnesi çok farklıdır. Özellikle 70'lerde o gazino kültürünün yaşandığı, herkesin ailesiyle gidip eğlenebildiği bir takım böyle nezih yerler.
Biz konuşurken zaman, onu fonda sevgili Ayhan çok derinden versin.
Zamanların ünlü sanatçısıdır. Magazin dünyasında da çok ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla türkülerimizi o otantik yapısından biraz daha böyle modernize eden bir çalışmadır. Biraz sonra dinleyeceğimiz şarkısı.
Biz onu dinleyeceğiz, dinleyeceğimiz dinleyecek, üzerine konuşacağız. Çünkü benim gözüm bir taraftan da tık tık tık tık tık tık tık ilerleyen
kırmızı. Şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle toparlayayım. İşte bir Yıldıray Çınar, bir Recep Kaymak gibi isimlerin o dönemin önemli türkü söyleyen sanatçılarından bir tanesidir. 70'lere damgasını vuran isimlerden bir tanesidir. Hatta şimdi zaman zaman TRT kurumunun da özellikle böyle düzenlediği türkü programlarında hani bir duayen sanatçı olarak davet ettiği deneyimlerini televizyon ekranından aktarmasına izin verilen, geçmişi anlatan, işte o türkülerimizin nasıl değerlendirildiğini, bugüne nasıl getirildiğini, koro çalışmalarını, işte bu işin kültüründe ne varsa kesinlikle öğrenebileceğimiz duayen bir isimdir yani.
Şimdi programın başında Gökhan Duman'ın metninden alıntılarken dedik ya, hani Neşet Ertaş büyük usta, onca yıllarım geçti şu Almanya'da, 27 yıl yaşıyor, inanır mısınız hala alışamadım diyor. Senin de az önce atıf yaptığın o Avustralya örneğindeki gibi, ne diyor? Bir çitin üstündeyim, ne o tarafa düşebiliyorum, ne bu tarafa düşebiliyorum. Türkçemizde de bununla ilgili bir deyim vardır. İki cami arasında bir inemez, yani arada kalmak duygusunu, arafta kalmak duygusunu anlatır bunlar.
Şimdi bunu eğer Neşet Ertaş söylüyorsa, yani gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmek lazım ki, çünkü Neşet Ertaş konuştuğu zaman yani bir filozof gibidir. Zaten cümlesi de çok ağır. Hani bazı, sen çok daha iyi bilirsin, bazı cümlelerin çok ağırlığı vardır. Yani sanki bir bina üzerinizde gibidir. Onun altında ezilirsiniz, onu anlamlandırmaya çalışırsınız. Ki böyle bir ozan, böyle deneyimleri olan bir insan, orayı gördükten sonra, oradaki iletişim durumunu fark ettikten sonra ve kendisini, kendi vatanını, orayı uzun uza diye bir elekten geçirdikten sonra böyle bir cümleyi söylemiş. Yani ona kulak vermek lazım.
Sevgili dinleyiciler, haftaya programı sevgili Özkan Pekese'nin yazdığı uzun bir metinle açacağız kısmet olursa. Ama birazcık böyle ipuçları vermesini istiyorum Özkan'ın. Çünkü o metnin yazılmasının arka planı var. Ta belki 30-35 yıl önceye gidiyor hikaye. lisede bir öğretmeniyle ilgili anısı var. Seçilen konuyu, bizim 11. peronla oturan o denklemi dinleyicilerimizle paylaş istiyorum ben şimdi.
Şimdi o zaman şöyle bir cümle kurmak lazım. Hani yaş itibariyle Almanya'ya giden gurbetçilerimizin çocukları bizim de okul
akranımızdı değil mi?
Akranımızdı ve okul arkadaşlarımızdı. Şimdi şöyle de bir durum vardı, yani biz babamızı akşam görüyorduk ama onlar görmüyordu. Dolayısıyla hemen yanı başınızda oturan sıra arkadaşınızın psikolojisiyle ilgili bir takım fikirleriniz oluyor. Hı hı. Yani o sizin kadar neşeli olmuyor. Ya da ne bileyim her şeye tam katılamıyor ama geri plana baktığımız zaman bunun psikolojisinde bu var. Dolayısıyla oradan hareketle oturdum, bir şey yazmaya çalıştım. Umarım yani kayda değer bir şey olmuştur. Dolayısıyla o şeyin, o çocukların psikolojisini okulda çok yakından ben görme şansım oldu. Ve şey vardı, yani tam da babalarının gelmesi.
Ama hikaye nasıl gelişti? Öğretmen ne diyor? Herkese bir konu veriyor.
Eğer ta oradan alırsak o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi bir sosyal bilgiler öğretmenimiz vardı. Gerçekten sıra dışı bir eğitimciydi.
Bize İsmini dedi, hatırlıyor musun?
Metin Uz. Evet, hatırlıyorum.
Yaşıyorsa uzun ömürler olsun.
Allah ömür versin elbette. Dedi ki bundan sonra hepiniz gazete okuyacaksınız. Okuduğunuz gazetenin haberlerini de defterinize yazacaksınız. Ve bunu öyle bir uygulama başlatıyorum ki geldiğiniz zaman sınıfa her sosyal bilgiler dersinin başında bu haberleri numarasını okuduğum bir öğrenci tahtaya kalkacak ve bize okuyacak. Bunun temel sebebi de şudur. Bütün dünyanın da olup bitenden haberdar olan bir sınıf olduğumuzu göstereceğiz. Hep birlikte göstereceğiz.
Ve fikri takip yapıyor. Yani bir sonraki ders soracağım diyor. Hani öyle bir verip peşini bırakmıyor.
Çünkü bilirsin o
gazetecilikte bu tabir vardı, fikri takip.
O öğrenci psikolojisini bilirsin. Hani benim numarayı nasıl olsa okumazlar gibi bir kolaycılığa kaçılabilir.
İhtimallerdi şu 20 kişilik sınıfta 20'de 1'dir. 30
yani,
kişilik sınıfta 30'da
öğrenci
1'dir.
Genelde böyle düşünür ama dedi ki bütün de herkesin defterini kontrol edeceğim ki bakacağım. İşte bize de bir takım haberler okumak düştü. Hı-hı. Ama arkadaşımın, yani babası Almanya'da okuyan arkadaşımın okuduğu haber de nasıl bir tesadüftür ki Almanya'dan dönen işçilerin haberiydi. O haberi okumakta son derece zorlandı. Duygusallaştı. Hatta bir ara duraksadı. Ama öğretmenimizin profesyonelliği ve o eğitimci kalitesi hemen onun gönlünü aldı. Bir şekilde okumasını kesti. Teşekkür etti. Daha sonra okul çıkışı arkadaşımla bu konuyu uzun uzun konuştuk. Ve gerçekten ben o gün Almanya meselesinin aslında ne kadar da zorlu. Yani sadece anlatılanları anlamamız kolay ama yaşaman hakikaten zor olduğunu uzun uzun
gel de yine Türkçenin o güzelim tabirlerinden birini hatırlama. Dışı seni yakar, içi beni yakar diye, değil mi? Hani
elbette.
Dışarıdan ışıltılı bir hayat, işte anneler babalar gelirken çikolatalar getiriyor, kalemler getiriyor, hediyeler getiriyor. Ah ne kadar güzel ama öyle değil.
İşte yazın içinde hepsi var zaten ve Gökhan'ın da burada metinlerin çoğunu da görmüştük. Çok benzer olduğu için. Hı hı. Benzer değil, zaten aynı. Hı hı. İşte o bir bekleyiş vardır. Hem eşleri bir bekleyiş içindedir, hem bir çocukları bekleyiş içindedir. Tam da geleceği tarih belli olduğu andan itibaren o heyecan o kadar yükseğe ve doruğa çıkıyordu ki gerçekten yalnızdaki kişi hani şey var artık. Hani şey, laf olsun diye söylüyorum. Tabii de hani dengesini yitiriyor. O derece bir şey var. Psikolojik bir sıkıntı var. Geldiği andan itibaren büyük bir deşarj var. Ondan sonra o arabaların tariflerini burada birçok metinde yapıldı ya. İşte onu resmen gördük. İşte o bavullar, indirilenler, çıkarılanlar ve mahallede, oturduğunuz mahallede o insanların nasıl algılandığı, işte bambaşka yerlere konuldu. O çikolatalar efendim, aklınıza gelen her şeyi birebir görmüş olmak.
Komşu Raziye teyzenin hediyesini unuttuk diye hayıflanmalar. Onun küçük küçük küsmeleri, değil mi? Bir de böyle insani hikayeler var.
Yani mesela bizim hiç unutmuyorum. Bir tek beklentimiz bir eşofmandı mesela. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Benim de mesela Almanya'dan annemin öğrencilerinin anne babasının getirdiği kocaman balonlarım vardı 70'lerde.
Benim balonlarım.
Yani fakat komşu çocuklarından saklayayım diye onları divanın altına koyayım dedim. Eskiden divanların altında da teller olurdu. Buraya saklayınca güm diye patladı. O da bana şöyle bir hayat dersi oldu. Ya bir şeyi paylaşmaktan sakınmak iyi bir şey değil. Paylaş. Sakladığın zaman zaten onu kaybediyorsun. Paylaş, öyle kaybet.
Bence
ben
şey
bunu
var.
Yaşadığımda 7-8
yani bence var. Bu bir yaşam felsefesi olmalı. Her şey gerçekten öyle. Hani böyle romantizm olsun diye söylemiyorum. Paylaşıldıkça güzel. Ve bir başka insan, başka insanlar da mutlu olduğu zaman çok keyifli oluyor.
Eda bir kaşını kaldırmış bakıyor, süreniz bitti diyor, 11. Peron'a yanaştık diyor. Sevgili Özkan çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'a yine yanaştık. Bugün canlı yayında Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınından selamladık sizleri. Programın hazırlanmasına değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, göç konusundaki araştırmalarıyla bize değerli katkılarda bulunan sevgili Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu tatili diliyoruz. Haftaya Cuma günü yine karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Selam, sevgi, saygımızla. Hoşçakalın.
Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.